Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Driven to Distraction, Psikiyatristler, Edward M. Halowell ve John J. Reity tarafından yazılmış, dikkat eksikliği bozukluğu ve güncel adıyla DHB üzerine etkili bir rehberdir. Verilen sesli kitap kaydında John McDonough anlatıcıdır, kitabın yazarı değildir. Eser, çocukluktan yetişkinliğe uzanan dikkat düzenleme güçlüklerini, dürtüselliği, dağınıklığı ve ertelemeyi yalnızca irade ya da karakter sorunu sayan yaygın yorumlara karşı çıkar. Klinik gözlemleri, danışan örneklerini ve uygulanabilir başa çıkma yollarını bir araya getirir. Kitabın temel amacı, DEHB belirtilerini tanımaya yardımcı olmak ve kişilerin kendilerini tembellik ya da başarısızlık üzerinden yargılamasını azaltmaktır. Halowell ve Reity'yi tanıyı yalnızca eksikler listesi gibi sunmak yerine farklı bireylerde, farklı biçimlerde görülen bir nörogelişimsel durum olarak ele alır. Bu yaklaşım ebeveynler, yetişkin okurlar, öğretmenler ve ruh sağlığı alanındaki çalışanlar için kitabı anlaşılır ve işlevsel kılar.
İlk kez 1994 yılında yayımlanan eser, tarihsel dilini taşısa da DEHB'nin yaşam boyu etkilerini görünür kılan öncü kaynaklardan biri olarak değerlendirilir.
Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak DEHB'yi irade eksikliği değil, dikkat düzenleme güçlüğü olarak ele almak. Kitabın en önemli müdahalesi erteleme, unutkanlık, dağınıklık ve dikkatin çabuk kayması gibi davranışları ahlaki kusur olarak yorumlamayı reddetmesidir. Bu davranışlar dışarıdan bakıldığında ilgisizlik, özensizlik ya da yeterince çaba göstermeme gibi algılanabilir. Ancak yazarlar, bazı kişilerde asıl sorunun dikkati başlatma, sürdürme, değiştirme ve önceliklere göre yönlendirme süreçlerinde olduğunu açıklar. Böylece kişinin ne yapması gerektiğini bilmesiyle bunu uygun zamanda yapabilmesi arasındaki fark öne çıkar. Bu ayrım, özellikle yıllarca eleştirilmiş yetişkinler için önemlidir. Kişi kapasitesinin olduğunu bildiği halde sürekli aksıyorsa, yalnızca daha çok disiplin istemek çoğu zaman sorunu çözmez. Kitap, bu kısır döngünün öz eleştiriyi ve utancı artırabileceğini gösterir. Daha yararlı yaklaşım, güçlüğün hangi koşullarda arttığını gözlemlemek. Görevleri daha görünür ve küçük adımlı hale getirmek, dış hatırlatıcılar kullanmak ve gerekli olduğunda profesyonel değerlendirmeye başvurmaktır. Bu, çerçeve sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Tersine, sorumluluğun gerçekçi araçlarla kurulmasını savunur.
Oker, kendini suçlamak yerine işleyişini anlayıp, çevresini ve rutinlerini buna göre düzenlemeyi öğrenir. İkinci olarak,
belirtilerin kişiden kişiye değişmesi ve hiperodaklanma paradoksu, Driven to Distraction, DHB'nin tek tip bir görünümü olduğu varsayımına karşı çıkar. Bazı kişilerde belirgin hareketlilik ve dürtüsel davranışlar öne çıkarken, bazılarında daha çok hayallere dalma, unutkanlık, zaman yönetimi sorunu veya zihinsel dağınıklık görülür. Bu çeşitlilik, bir kişinin okulda, işte ve evde aynı biçimde zorlanmayabileceği anlamına da gelir. Kitapta dikkat eksikliği, hiç dikkat verememek şeklinde dar bir biçimde tanımlanmaz. Bunun yerine dikkatin ilgiye, yeniliğe, aciliyete ve çevresel uyarana göre düzensiz biçimde yönelmesi üzerinde durulur. Hiperodaklanma bu noktada açıklayıcı bir kavramdır. Kişi çok ilgi duyduğu bir etkinliğe uzun süre yoğunlaşabilir, fakat sıradan veya çok aşamalı bir göreve başlamakta ciddi güçlük çekebilir. Dışarıdan çelişkili görünen bu durum, DEHB'nin yalnızca dikkat miktarıyla değil, dikkatin düzenlenmesiyle ilişkili olduğunu düşündürür. Yazarların vaka temelli anlatımı, etiketleme yerine örüntüleri fark etmeye yönelir. Bunun pratik sonucu şudur. Değerlendirme yapılırken tek bir belirtiye veya tek bir ortama bakmak yeterli değildir. Güçlüklerin sürekliliği, günlük yaşama etkisi ve kişinin genel gelişim öyküsü birlikte ele alınmalıdır. Bu yaklaşım, hem aşırı basitleştirilmiş tanılardan hem de kişinin yaşadığı gerçek zorluğu küçümsemekten kaçınır. Üçüncü olarak, çocuklukla sınırlı olmayan, yaşam boyu süren etkiler, kitap yayımlandığı dönemde özellikle önemli olan bir noktayı vurgular. Dikkat eksikliği bozukluğu yalnızca çocuklara ait bir okul sorunu değildir. Çocuklukta başlayan belirtiler, uygun destek olmadığında yetişkinlikte iş düzeni, ilişkiler, mali sorumluluklar, ve gündelik planlama üzerinde etkili olabilir. Yazarlar, yetişkinlerin sık iş değiştirmesi, teslim tarihlerini kaçırması, randevuları unutması veya dağınık yaşam düzeni kurması gibi sorunların arkasında tanınmamış DEHB bulunabileceğini belirtir.
Elbette bu davranışların her biri tek başına tanı anlamına gelmez. Kitabın değeri yetişkinlikte yaşanan zorlukları çocukça olgunlaşmamışlık diye geçiştirmek yerine gelişimsel bir çerçeveye yerleştirmesidir. Bu bakış ebeveynler için de anlamlıdır. Çocuğun zorlanmasını yalnızca itaatsizlik olarak görmek yerine beceri eksikliği, dikkat düzenleme sorunu ve çevresel talepler arasındaki ilişkiyi incelemeye çağırır. Okul, aile ve sağlık çalışanları arasında ortak bir dil kurulması, destek planlarının daha tutarlı olmasına yardımcı olabilir. Kitap, yaşam boyu bakış açısıyla yalnızca sorunların devamını değil, ihtiyaçların yaşla birlikte değişmesini de düşündürür. Çocuk için yapılandırılmış rutin önemliyken yetişkin için iş akışını düzenlemek, takvim kullanmak ve ilişkilerde açık iletişim kurmak daha merkezi hale gelebilir. Dördüncü olarak, tanı etiketinden önce işlevselliği ve eşlik eden zorlukları değerlendirmek, Hallowell ve Rattay'nin yaklaşımı. Okuyucuyu kendi kendine kesin tanı koymaya teşvik etmekten çok belirtilerin günlük işlev üzerindeki etkisini ciddiye almaya yöneltir. Dikkat dağınıklığı herkeste görülebilir. Uykusuzluk, stres, kaygı, depresif belirtiler, yoğun yaşam temposu ve çevresel karmaşa da benzer şikayetlere yol açabilir. Bu nedenle kitabın klinik bakışı, tek bir davranışı tanı işareti saymak yerine, belirtilerin ne zamandır sürdüğünü, hangi alanlarda ortaya çıktığını ve kişinin yaşamını ne ölçüde aksattığını sorgulamanın önemini ortaya koyar. Bu ayrım, hem gereksiz etiketlemenin hem de gerçek bir ihtiyacın gözden kaçmasının önüne geçer. Kitapta kullanılan danışan anlatıları, soyut bir belirti listesinin ötesine geçerek, aynı güçlüğün farklı yaşam öykülerinde nasıl anlam kazandığını gösterir. Ancak güncel bir okuma açısından eserin ilk yayımlandığı tarihin dikkate alınması gerekir. Tanı ölçütleri, terminoloji ve tedavi araştırmaları zaman içinde gelişmiştir. Bu nedenle kitap, güncel bir klinik değerlendirme veya kişiye özel tedavi planının yerine geçmez. En verimli kullanım biçimi, kitabı kişinin deneyimini anlamlandırmasına yardım eden bir başlangıç kaynağı olarak görmektir. Süregelen ve belirgin işlev kaybı yaşayan okurlar, nitelikli bir ruh sağlığı uzmanıyla kapsamlı değerlendirme yapmalıdır. Son olarak, başa çıkmada dış yapı. Destek ilişkileri ve güçlü yönler yaklaşımı, Driven to Distraction yalnızca belirtileri tanımlamakla kalmaz. Günlük yaşamı daha yönetilebilir hale getirecek düzenlemelerin gereğini vurgular. Bu yaklaşımın temelinde, unutkanlık veya zaman algısındaki zorluk gibi alanlarda yalnızca zihinsel çabaya güvenmemek vardır. Takvimler, yazılı listeler, görünür hatırlatıcılar, sabit rutinler, görevleri küçük parçalara ayırma ve dikkat dağıtıcıları azaltma gibi dış yapılar. Niyet ile eylem arasındaki boşluğu daraltabilir. Kitap ayrıca aile, okul ve iş çevresinin tutumunun belirleyici olabileceğini gösterir. Sürekli eleştiri, kişinin kaçınmasını ve kendine yönelik olumsuz yargılarını arttırabilir. Buna karşılık açık beklentiler, somut geri bildirim ve uygun destek, sorun çözmeyi kolaylaştırır. Yazarların güçlü yönlere yer vermesi de kitabı yalnızca eksik odaklı kaynaklardan ayırır. Merak, enerji, yaratıcılık veya yoğun ilgi doğru ortam ve sınırlar içinde değerli kapasitelere dönüşebilir. Bu, DEHB'nin her güçlüğünün avantaj olduğu anlamına gelmez. Ama kişinin kimliğini yalnızca tanı üzerinden kurmaması gerektiğini hatırlatır. Etkili başa çıkma, romantikleştirme ile umutsuzluk arasında dengeli bir yerde durur. Gerçek güçlükleri kabul eder, aynı zamanda kişinin ilgi alanlarını, becerilerini ve çevresel desteklerini planın parçası haline getirir. Sonuç olarak, Driven to Distraction, DEHB hakkında ilk kez bilgi edinmek isteyen yetişkinler, çocuklarının davranışlarını daha doğru anlamaya çalışan ebeveynler, eğitimciler ve temel bir kavramsal çerçeve arayan ruh sağlığı çalışanları için uygun bir kitaptır. En büyük pratik yararı, sık görülen davranışları basit bir irade sorunu olarak açıklamak yerine dikkat ve yürütücü işlevlerdeki düzenleme güçlükleriyle ilişkilendirmesidir. Okur, hangi zorlukların değerlendirmeyi gerektirebileceğini, günlük hayatta hangi tür dış yapıların yardımcı olabileceğini ve destekleyici iletişimin neden önemli olduğunu daha net görebilir. Kitap, özellikle yetişkin DEHB'sinin görünürlüğüne katkı sağlaması bakımından kendi türünde ayırt edici bir yere sahiptir. Klinik anlatımı, vaka örnekleri ve anlaşılır dili birleştirerek kuru bir belirti listesi olmaktan uzaklaşır. Aynı zamanda DEHB'yi yalnızca yetersizlikler üzerinden anlatmaması, okurun kendine yönelik damgalayıcı yargılarını sorgulamasına olanak verir. Bununla birlikte eser ilk kez 1994 yılında yayımlandığı için güncel tanı terminolojisi, araştırmalar ve tedavi seçenekleri açısından yeni kaynaklarla birlikte okunmalıdır. Kitap, kişisel ya da tıbbi kararların tek dayanağı değildir. Buna rağmen, DEHB'nin çocuklukla sınırlı olmadığını, farklı biçimlerde ortaya çıkabildiğini ve uygun destekle daha iyi yönetilebildiğini anlatan etkili, insancıl ve tarihsel açıdan önemli bir başlangıç metni olmayı sürdürür. Destek olmak isterseniz John McDonough kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.